Final Dergisi Türkçe Soru Bankası 2. 7. Kaset 2. Yüz 50. Cahit Sıtkı halk şiirinde gördüğümüz engin yaşama sevincini, tabiatın bütün unsurlarıyla haşır neşir oluşu, onun ifade vasıtası olan şiir şekillerini ve hece veznini şiirlerinde bol bol kullanmıştır. Fakat bunların hiçbiri kopya edilmiş değildir. Cahit Sıtkı zengin şiir bilgisi ve sezgisiyle bu yerli kaynağı çok iyi benimsemiş, eserlerine sindirmiştir. Bundan dolayı onun şiirleri yerli kaynaklardan beslenen yeni şiirlerdir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A. Cahit Sıtkı'nın halk kültürü ve edebiyatından etkilendiğine. B. Cahit Sıtkı'nın şiirlerini şekil ve muhteva olarak yerli kaynaklardan beslendiğine. C. Cahit Sıtkı'nın etkilendiği kaynakların üzerine kendi şairliğinin damgasını vurduğuna. D. Cahit Sıtkı'nın şiirlerinde kendine özgü yenilikler olduğuna. E. Cahit Sıtkı'nın aldığı etkiyi hiçbir değişiklik yapmadan yansıttığına. 51. Değişen teknoloji masalların birçok unsurunu gerçeğin ta kendisi haline getirmiştir. Çocuk uçağı tanımaktadır, radyoyu bilmektedir, hatta telsiz kullanmaktadır. O zaman çocuk kendisini rüzgardan haber alma gücüne sahip cine, büyülü kuşa sahip olan masal kahramanının yerine koymakta hiç de güçlük çekmez. Çocuk için dünya henüz keşfedilmemiş bir alemdir. Belki de küçük bir kutu olan telsizin yerine hayal gücünü okşayan, ona ürküntü veya neşe veren bir cin veya kuşu koyabileceği günü bekleyecektir. Bu parçada asıl üzerinde durulan düşünce aşağıdakilerin hangisidir? A. Masalla gerçeğin iç içe yaşadığı. B. Günümüzde masalın işlevini yitirdiği. C. Masalın çocuk üzerinde kalıcı etkiler bıraktığı. D. Çocuğun gerçek hayatı masalla tanıdığı. E. Masalsız bir dünyanın düşünülemeyeceği. 52. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde betimleyici öğeler ağır basmaktadır? A. Ertesi gün köye nasıl gideceğimi kara kara düşünmeye başladım. B. Beyaz ipekten ince pırıl pırıl bir gömlek giymişti. C. İçi burkularak uzaklarda kalan köyüne baktı. D. Tam uykuya dalarken telefon çalmaya başladı. E. Sabah akşam bir bardak sıcak ıhlamur içeceksiniz. 53. Hoca dua ede ede oturma odasına girdi. Toy Ömer hala ağlıyordu. Hocanın yüzünü tatlı bir lavanta kokusu yaladı. Fatma sedirin üstünde cansız gibi oturuyordu. Hoca Ömer'i kaldırdı, yüzünü okşadı. Bu parçada hangi duyu organıyla ilgili ayrıntılar yoktur? A. İşitme, B. Görme, C. Koklama, D. Dokunma, E. Tatma. 54. Sanat sorunlarında ana kaynak sanatçının kişiliğidir. Sanat eserinin nasıl yaratıldığı sorusunun cevabını da bu kaynağa giderek bulabiliriz. Büyük ressamların doğaya bakarak yaptıkları tablolarını doğadaki yerleriyle karşılaştırırsak aralarında hiçbir yakınlık görmeyiz. Çünkü gerçek ressam doğayı gözleriyle değil, kendine özgü duygulanışı, anıları, düşleri, özlemleri, kültürüyle görmektedir. Bu açıdan bakılan manzara aynı olsa bile görülen manzara daima farklıdır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Sanat eseri ile sanatçının kişiliği arasında sıkı bir bağ vardır. B. Bir konu değişik sanatçılar tarafından farklı yorumlanabilir. C. Sanatçı bir eseri oluştururken duygularını, düşlerini, anılarını da işin içine katar. D. Sanatta kendine özgü olmak, bakılanı farklı görmek ve göstermektir. E. Sanatçı sanatın toplumsal görevini kabul etmedikçe eseri toplumca benimsenmez. 55. 1. Dilimizin yeterince gelişmiş bir kültür dili olmasında hepimizin sorumluluğu vardır. 2. Dili güzel kullanmayı iş edinmeyen, bunun edebiyat öğretmenlerinin işi olduğunu düşünen nice sözde aydın, kültürel gelişmeyi baltaladığının farkına varmak zorundadır. 3. Sanatçı sözcüklerle bir kuyumcu gibi uğraşmalıdır. 4. Gazeteci yazdığı haber kadar kullandığı dile de önem vermelidir. 5. Bunlar yapılmazsa dilimiz yağmur bekleyen çorak bir toprak gibi sancılanacaktır. Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. 56. Oktay Rıfat somut şiirden soyut şiire yönelince bir öfke, bir yadırgama, şair dönüp dolaşıp somut şiirde karar kılınca yine aynı şey. Canım bu adam bu kalemun gibi ne yaptığını bilmiyor. Hayır, herkes her şey değişecek. Ama sanatçı beton gibi donup kalacak. Hiç böyle şey olur mu? Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanatçı yaşamı boyunca aynı sanat çizgisi üzerinde yürümelidir. B. Özgün eserler vermek isteyen sanatçı eleştirilerden yararlanmalıdır. C. Şairlerin sanat anlayışını değiştirmesi diğer sanatçılardan daha kolaydır. D. Bir sanatçının zaman içinde değişik anlayışlarda ürün vermesi doğaldır. E. Bir sanatçının başarılı eserler ortaya koyabilmesi halkını iyi tanımasına bağlıdır. 57. Nokta nokta nokta. Sanatçı belli bir toplumun belli bir zamanındaki sorunlarını, duygularını, eğilimlerini anlatmakla yetinirse bütün insanlığı kucaklayamaz. Kendisi de sınırlı bir üne kavuşabilir. Bununla birlikte evrenselliğin kendi başına gerçekleşemeyeceği de bilinmelidir. Toplumların kendilerine özgü yaşayış biçimleri, duyguları, düşünceleri olmadan, sanat eserine önce bunlar sindirilmeden, evrensellikten söz etmek, hayal görmekten başka bir şey değildir. Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Klasik eserlerin tümü evrensel özellikler taşır. B. Sanat, özveriyle çalışacak kişiler olursa gelişme gösterebilir. C. Sanatçının amacı evrenselliğe ulaşmak olmalıdır. D. Sanatın görevi ulusal kültürü topluma tanıtmaktır. E. Her sanatçının kendine özgü bir sanat anlayışı vardır. Test 45. Deneme sınavı 3. 1. Yemek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde en güzel kazağımı güve yemiş cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A. Oturmuş bir tepsi baklavayı kendi başına yiyordu. B. Köy görünmüştü ama dikenler de ayaklarımı yemiş, yer yer kanatmıştı. C. Kardeşi bir ekmeği tek başına yiyor. D. Sivrisinekler çocuğun kollarını yemiş. E. Deniz alttan bir tünel açarak toprağı kayayı yemiş, büyük bir mağara oluşturmuştu. 2. Somut anlamlı sözcükler kimi zaman soyut anlamlı sözcüklerin yerine kullanılarak somutlaştırma yapılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A. Kuşların cıvıltısı hepimizin de neşesini yerine getirmişti. B. Her aile kendine göre bir yer bulup oyunu izleyecek. C. Ülkemizin bu genç beyinlere çok ihtiyacı var. D. Çok kitap alır, okuduktan sonra kitaplığa hediye ederdi. E. Hiç kimse neler olduğunun farkında bile değildi. 3. 1. Güzel bir Rumeli türküsü okudu. 2. Almanya'da okumak istediğini bilmiyorduk. 3. Bunları okumak belli bir birikim istiyor. 4. Okuduğu fakülteyi son kez dolaştı. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde okumak sözcüğü yakın anlamda kullanılmıştır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4, E. 3 ve 4. 4. Şiir, sanat spekülasyonlarıyla alçalıp yükselen bir para borsasıdır. Nice Kalp Akçe'nin, sanat sarraflarının pazarlama dümenleriyle tam sikke gibi kapışıldığı çok olmuştur. Nice Kalp Akçe'nin, sanat sarraflarının pazarlama dümenleriyle tam sikke gibi kapışıldığı çok olmuştur. Altı çizili. Bu parçada altı çizili bölümle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A. Sanat değeri düşük eserler, kimi zaman güçlü eserlermiş gibi gösterildiklerinden kamuoyunda büyük ilgi bulmuşlardır. B. Bazı yazarlar bir takım hileli yollarla eserlerinin satışını gerçekleştirerek büyük kazançlar sağlamışlardır. C. Sahte sanatçılar kamuoyunu bazı ünlü eserleri kendilerininmiş gibi tanıtarak aldatmayı becerirler. D. Sanat piyasası tamamen taklit ürünü eserlerle şöhret olmuş sanatçılarla doludur. E. Az okunan bir sanatçı zamanla aşamalar yaparak çok okunan bir sanatçı haline kolaylıkla gelebilir. 5. Hiç kimse deneyimin getirdiği aşırı cesarete karşı sigortalı değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlatılmak istenene en yakındır? A. Geleceğin ne getireceğini kimse bilemez. B. Deneyim kişinin en güçlü dayanağıdır. C. Deneyim aşırı cesaretin sigortasıdır. D. Deneyimin sağladığı aşırı cesaret kişiyi bazen kötü duruma düşürür. E. Hiç kimse deneyim kazanmadan cesaret isteyen işlere girişmemelidir. 6. Acınıza katılıyorum. Biz de çok üzüldük ama biliyorum ki... nokta nokta nokta. Dilerim bir an önce evinizi yeniden yaparsınız. Bize düşen olursa yardıma hazırız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. B. Ateş düştüğü yeri yakar. C. Baş olan boş olmaz. D. Diken battığı yerden çıkar. E. Kendi düşen ağlamaz. 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı taşır? A. Binalar yeni mezun bir mühendis tarafından denetlenmiş. B. Gökyüzünü havai fişeklerin renkli ışıltıları doldurdu. C. Sporda amaç her zaman üstün gelmek olmamalıdır. D. Kafile söğüt ağaçları arasında saatlerce ilerledi. E. Evde her çocuk için ayrı bir oda vardı. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlılık söz konusudur? A. Anlatılanlar kimsenin hoşuna gitmemiş, herkesi olumsuz yönde etkilemişti. B. Yaşlı adam son yıllarını en çok sevdiği oğlunun yanında geçirdi. C. Kentin görünümünü güzelleştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı. D. O büyüklerine danışmadan karar verme yeteneğine sahip değildir. E. Toplumdaki fertler tek tek düzelmeyi başarırsa toplumda düzelmiş olur. 9. Bu kitabı okuduğum için mutlu olmuş değilim. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır? A. Mutlu olmam bu kitabı okumama bağlıymış. B. Mutluluğumun nedeni bu kitap değildir. C. Kitap okumanın mutluluk verdiğini söyleyemem. D. Mutlu olmak isteyenlere bu kitabı öneriyorum. E. Her kitap insana aynı ölçüde mutluluk vermiyor. 10. 1. Bilgimizi çoğaltmasak bile bilgisizliğimizi bilmiş oluruz. 2. Pek az şey bilmek için pek çok öğrenmeli. 3. Bilgisizliklerin en iyisi hiçbir şey bilmemektir. 4. İnsanların bilgisizliklerini anlayabilmesi için de bilgi şarttır. 5. Ne kadar çok şey öğrendiysem o kadar az şey bildiğimi fark ettim. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? A. 1 ve 5, B. 1 ve 3, C. 2 ve 5, D. 4 ve 5, E. 3 ve 4. 11. 1. Hastanemizde organ nakli de yapılabiliyor. Organ altı çizili. 2. Konserve balık bozuk çıkmış. Bozuk altı çizili. 3. Gösterişli elbiseler giymez pek. Gösterişli altı çizili. 4. Çocukluktan beri macera romanlarını severim. Macera altı çizili. Altı çizilmiş sözcüklerin hangileri aynı türdendir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 2 ve 4, D. 1 ve 4, E. 1 ve 3. 12. Bir at tamlamasında unsurlar arasına sıfat girerse karma tamlama oluşur. Aşağıdakilerin hangisinde buna bir örnek vardır? A. Bahar havası hasta olan amcama iyi gelmişti. B. Sanatçıların sorunları bu toplantıda ele alınacak. C. Evin arka kapısını o günden sonra hiç kullanmadık. D. Gazete haberleri çoğu kez inandırıcılıktan uzak oluyor. E. Sanat ve edebiyat dünyası kültür hayatımızı besliyor. 13. 1. Arabayı yalnız kullanırım. 2. Yalnız 10 soru mu çözdün? 3. Gidebilirsin yalnız dikkat et. 4. Sokağa yalnız çıkman iyi olmaz. 5. Yalnızlıktan bıktım artık. Yalnız sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı türde kullanılmıştır? A 1 ve 3, B 2 ve 4, C 2 ve 3, D 1 ve 4, E 1 ve 5. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi edatı farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Okul yılları göz açıp kapayıncaya kadar bir su gibi aktı geçti. B. Bunları söylemekten çok yanlış anlaşılmaktan çekiniyor gibi. C. Bu konulara sanki hiç çalışmamış gibi. D. İkisi arasında soğuk bir savaş var gibi. E. Bu kazak eteğine pek uymamış gibi. 15. Niteleme ve belirtme sıfatları aynı kavram için bir arada kullanıldığı zaman genellikle önce belirtme sonra niteleme sıfatı kullanılır. Aşağıdaki kullanımlardan hangisi buna uygun değildir? A. Şu siyah bulutlar yağmurun habercisidir. B. Bu akşam iyi bir film izleyeceğiz. C. Bazı iyi öğrenciler bile bu soruda yanılmışlar. D. Geçen gün birkaç yeni arkadaşla maça gittik. E. 8 centilmen futbolcu ödüle layık görüldü. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D, da eki eklendiği sözcüğün anlamını değiştirerek yeni anlamda bir sözcük türetmiştir? A. Sizde bu kararlılık olduktan sonra her güçlüğü yenersiniz. B. Bu dedikoduları sözde ben çıkarmışım gibi davranıyor. C. Onun gönlünde ne aslanlar yatar bir bilseniz. D. Her yıl burada farklı farklı kişiler toplanır. E. Bu yörede bundan daha iyisini bulamazsınız. 17. Bu yağmur canımı boğan bir iplik, tenimde acısız yatan bir bıçak. Yağmur 6 çizili 1, canımı 6 çizili 2, iplik 6 çizili 3, acısız 6 çizili 4, bıçak 6 çizili 5. Yukarıdaki dizelerde 6 çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir? A1, B2, C3, D4, E5. 18. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eylemin kipi ve kişisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Ev alma, komşu al. B. Dokuz ölç, bir biç. C. Çivi çıkar ama yeri kalır. D. Ayağını yorganına göre uzat. E. Tırnağın varsa başını kaşı. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisi ötekilerden farklıdır? A. Seyirciler takımlarını uzun uzun alkışladı. B. Güreşçimiz rakibini güçlükle yendi. C. Bu problemleri dün çözdük. D. Okulun dış cephesi yeni boyandı. E. Odanın penceresini yavaşça kapattım. 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zaman kipinde çekimlenmemiştir? A. Her yıl en az bir kere onlarla görüşürüz. B. Hiçbir zaman onunla bir araya gelemeyiz. C. Öncelikle tüm öğrencileri dışarı çıkar. D. Gece geç saatlere kadar ders çalışır. E. Bu ailenin tüm yükünü o çeker. 21. Ben gidersem adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Tamlayanı düşmüş at tamlaması. B. Fiilimsi. C. Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük. D. İyilik zamiri. E. Türemiş sözcük. 22. Şimdi Mehmetçikler bana milletimin büyüklük destanını okuyor. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Zarf. B. Türemiş sözcük. C. Sıfat. D. At tamlaması. E. İyilik zamiri. 23. Osmanlı Devleti sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne göreviyle kullanılmıştır? A. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti alabildiğine büyür. B. Osmanlı Devleti halklar arasında ayrım gözetmemiştir. C. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'ni çok güçlendirir. D. Osmanlı Devleti bu planla Birinci Dünya Savaşı'na sokulur. E. İnsan haklarına o zaman Osmanlı Devleti kadar önem veren bir devlet daha yoktur. 24. Aşağıda sıralı cümle biçiminde verilen atasözlerinin hangisinde özne ortak kullanılmıştır? A. Alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay. B. Ağlama ölü için, ağla deli için. C. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. D. Alet işler el övünür. E. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. 25. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? A. Bu mevsim, ayırım, rüzgarlar, ayırım, delice, ayırım, eser. B. Sen, ayırım, ağlayan bir gözle, ayırım, süzersin, ayırım, uzun uzun. C. Uzanı verse, ayırım, gövdem, ayırım, taşlara, ayırım, boydan boya. D. Bir zaman, ayırım, baktı, ayırım, o viran kuyuya. E. Kara yerde, ayırım, mor, ayırım, menekşe, ayırım, biter mi? 26. Bu renkli ve canlı, ayrıca Avrupa yaşamını iyi kötü yansıtan operetler dünyası, benim o zamanki dar dünyama yeni pencereler açıyordu. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. Nesne, ayırım, dolaylı tümleç, ayırım, özne, ayırım, yüklem. B. Özne, ayırım, dolaylı tümleç, ayırım, nesne, ayırım, yüklem. C. Nesne, ayırım, dolaylı tümleç, ayırım, edatlı tümleç, ayırım, yüklem. D. Özne, ayırım, nesne, ayırım, dolaylı tümleç, ayırım, yüklem. E. Özne, ayırım, zarf, tümleci, ayırım, nesne, ayırım, yüklem. 27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf tümleci yoktur? A. İki turnam gelir aklı karalı. B. Hep bir ağızdan türkü söylüyor kızlar. C. Orman sükun içinde uyur bu mevsim. D. Gök mavi mavi gülümsüyordu. E. Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. 28. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bileşik bir fiil cümlesi değildir? A. Buralardan uzaklaşmak biraz kendini dinlemek istiyordu. B. Parasız kalınca evindeki antikaları sattı. C. Biz bu konuyu hemen öğrenmek istemiyoruz. D. Mantıksız teorileriyle bize kendini mi kanıtlayacak? E. Görüşme sonrasında taraflar anlaşmayı başardı. 29. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde eksiltili bir söyleyiş vardır? A. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. B. Ağız yer, yüz utanır. C. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. D. Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını. E. Her şeyin yenisi, dostun eskisi. 30. Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutku artar, fakat bu iyi bir tutkudur. Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine örnek gösterilemez? A. Ünlü uyumlarına aykırı eklere. B. Kaynaştırma ünsüzüne. C. Ünsüz benzeşmesine. D. Ünlü düşmesine. E. Küçük ünlü uyumu kuralına uygun sözcüklere. 32. Okuma zevki insanda küçük yaştan itibaren doğuyor. Kendi çocukluğumu düşünüyorum. 1. Kitaplarımın içinde en çok sevdiğim okuma kitabımdı. 2. İçindeki parçaları döne döne okurdum. Bu parçalar beni daha büyük kitaplar okumaya götürdü. 3. Okul kitaplığındaki kitaplardan masallar, hikayeler seçiyor, okuyordum. 4. Sonra bu masal ve hikaye merakım değişti. Bunların yerine buluşlarla ilgili kitaplar okumaya başladım. Öyle ki 5. Okuma zevki zamanla farklı boyutlar kazanıyor. Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine 2 nokta konulmalıdır? A1, B2, C3, D4, E5. 33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu bulunmaktadır? A. Yeni aldığı kanepeler kaliteli ama pahalı. B. Gazete tirajlarında bu artışın kalıcı olacağını sanmıyorum. C. Belinden hasta olan futbolcunun oynaması çok zor. D. Doğayı katledenler en ağır cezalara çarptırılmalı. E. Göldeki su seviyesi her mevsim aynı olmaz. 34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğu vardır? A. Bitkisel gıdaları hayvansallara tercih ederim. B. Biz çağın yeniliklerinin dışında kalmamamız lazım. C. Maliye ekipleri kasabanın çıkışını kesmiş. D. Bu kanunlar çoktan yürürlükten kalktı. E. Bekçi Hasan'ın damadı kaymakam vekiliymiş. 35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A. Filmin senaryosunu Mesut Uçakan yazmış ve yönetmiş. B. Ahmet Yesevi'nin hayatı bilinmezliklerle dolu. C. Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri de çorbadır. D. Ülkemiz oldukça uzun bir kıyı şeridine sahip. E. Gelişmiş ülkelerde rüzgar enerjisinden de yararlanılıyor. 36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Kitap okumak gençlikte kazanılan bir alışkanlık olursa kalıcı olur. B. Dünü iyi bilmeyen bir gençlik bugünü ve yarını tam değerlendiremez. C. Bu gençler anlattıklarınıza inanır ve dinler mi zannediyorsunuz? D. Gençler müzik dinlemeye, spor yapmaya, kitap okumaya zaman ayırmalıdırlar. E. Son yıllarda gençlere yönelik kursların sayısı bir hayli arttı. 37. Haçlıların amacı Türklerin ilerleyişini durdurmak ve Balkanlardan çıkarmaktı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Özne yüklem uyuşmazlığı. B. Dolaylı tümleç eksikliği. C. Gereksiz sözcük kullanımı. D. Nesne eksikliği. E. Ek eylem eksikliği. 38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A. Değişik kültürlere sahip bu insanlar festival boyunca gönül gönüleydi. B. Bu kampanyaya hepimiz olasılıklarımız çerçevesinde destek vermeliyiz. C. Kendine özgü üslubu onu çağdaşları arasından çekip çıkarıyor. D. Konuşmasıyla zarif hareketleriyle davette büyük ilgi topladı. E. Geleneklere bağlılığı ile tanınır. Bu bağlılıktan büyük bir haz duyardı. 39. Memduh Şevket Esendal'ın Ayaşlı ve Kiracılarını 1934 yılında böylesine temiz bir Türkçe ile yazması bir başarı sayılmalı. Yazar sözü hiç uzatmıyor, telgraf yazar gibi yazıyor romanını. Kısa cümleleri sık sık kullanıyor ve bunda da çok başarılı. Anlattığı kişilere çok yanlı bakmaya çalışıyor. Romanı okumaya ne zaman başladığınızı, romanı ne zaman bitirdiğinizi anlamıyorsunuz. Parçada sözü edilen eserin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Roman kahramanlarının gerçek yaşamdan alınması. B. Cümlelerin söz sanatlarıyla yüklü olması. C. Akıcı bir üsluba ve duru bir anlatıma sahip olması. D. Her kesimden okuyucuyu kolayca etkiliyor olması. E. Yazıldığı yıllarda en çok satan romanlar arasında olması. 40. Sanatçı çevresini düzeltmek, güzelleştirmek isteyen kişidir. Hiçbir sanatçı yapıtında gördüklerini olduğu gibi işlemez. Gördüklerine kendi kişiliğini de katar. Salt gerçeklerle yetinmez. Gerçeği alır, kendi kişilik ve düşleriyle yoğurur. Sonra verir. Onun içindir ki sanatçı... nokta nokta nokta. Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A. Yaşamın bütün gerçekliğiyle anlatılmasıdır. B. Hayatın güzel yönlerinin aktarılmasıdır. C. Şairin duygularını açıkça dile getirmesidir. D. Gerçeğin sanatçıdan geçerek şekillenmesidir. E. Sürekli olarak eleştiriye gereksinim duyar. 41. Bir sevda türküsüne benziyor bu roman. Mutluluklar, hüzünler, sevinçler, acılar iç içe. Birden romanın içinde buluyorsunuz kendinizi. Romancının sizde uyandırdığı gerçekçilik, duygusu sizin de romancının gözüyle olaylara, insanlara bakmanızı sağlıyor. Roman boyunca bir çatışmanız olmuyor romancıyla. Çünkü yazarın roman kişilerine karşı alabildiğine dürüst davrandığına inanıyorsunuz. Yazarın roman kişilerine karşı alabildiğine dürüst davrandığına inanıyorsunuz. 6 çizili. Bu parçada altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Roman kişilerinin uyumsuzluklarını ele aldığı. B. Roman kişilerinin gerçek yaşamdakilerle tam bir uyum sağladığı. C. Roman kişilerinin tek yönlü aktarıldığı. D. Roman kişilerinin gerçek yaşamdan tamamen uzak olduğu. E. Roman kişilerinin karışık olaylar zinciri içinde aktarıldığı. 42. Daracık koridorlardan geçip karanlık bir salona geldiğimizde rutubetten renk değiştirmiş tavana bir göz attım. Eskiden kalan birkaç çini parçası da düşmek üzereydi. Şimdi ne renk olduğu anlaşılmayan tavanı kim bilir kaç işçi ince ince işlemişti. Duvarlar tavandan pek farklı değildi. Yer yer çatlaklar belirmişti duvarlarda, sanki bir dokunsam çöküverecekti. Bu parça aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır? A. Açıklama, B. Tanık gösterme, C. Karşılaştırma, D. Tartışma, E. Betimleme. 43. Türk edebiyatında İstanbul ilk defa sis ile nefret edilen ve lanetlenen bir şehir olarak ele alınmıştır. Fikret'ten önce İstanbul'dan bahseden Türk şair ve yazarları onu hiçbir zaman böyle toptan bir nefret konusu yapmamışlardır. Eski Türk edebiyatında Nedim ve Nabi İstanbul'u yüksek bir medeniyet ülkesi olarak nitelendirdiler. Onların bu davranış tarzı nokta nokta nokta. Bu sözler düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A. Sanat anlayışlarıyla doğrudan ilgiliydi. B. Düşüncelerinde samimi olmadıklarıyla açıklanabilir. C. Hayata siyasi bir gözle bakmamış olmalarıyla açıklanabilir. D. Divan edebiyatı geleneğine sıkı sıkıya bağlılıklarından kaynaklanıyordu. E. Fikret'in benimseyebileceği bir tarz olamazdı. 44. Canı sıkkındı, otobüs kalabalık, hava soğuk ve en önemlisi ayın son günleriydi. Bu tür havaları hiç sevmezdi. Onca kış hiç sevilmeyen bir mevsimdir. Çünkü uzak iş yerine gidecek arabası, kışı rahat geçirecek sıcacık bir evi, evde onu bekleyen yemekler yoktu. Çevresine bakındı, tüm yüzler karanlık, anlamsız geldi ona. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Tartışma, B. Karşılaştırma, C. Tanımlama, D. Örneklendirme, E. Öyküleme. 45. Hepimizin ortak bir endişesi var. Yarınımız ne olacak? İşte bu beynimizi kemiren soruyu kendimizi bildiğimiz andan itibaren sormaya başlıyoruz ve bir de bakıyoruz ki zaman akıp gitmiş. Biz şu anı hiç fark etmemişiz. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hepimiz geçmişteki mutlulukları arar dururuz. B. Yaşamın güzelliklerini fark edemeyenler mutlu olamaz. C. Toplum olarak gelecek endişesi içindeyken yaşadığımız anı yeterince değerlendiremiyoruz. D. Yaşam merak unsuru üzerine kurulmuştur. E. İnsan şimdiyi yaşarken geleceği de düşünmek zorundadır. 46. Gene bir eski özlemidir gidiyor. Yeniye kötü kötü bakıyorlar. Manası yokmuş, güzel değilmiş, düşünmekten kaçınan kimselerin ne yaptıklarını bilmeden ortaya attıkları şeylermiş. Geçmişin büyük eserlerini inceleyip de onlardan örnek almalıymışız. Bu parçada yazar özellikle neden yakınmaktadır? A. Eskiye ait eserlerin yeterince tanınmamasından. B. Eskiye olan özlemin giderek azalmasından. C. Yeni eserlerin gerçeği tam olarak yansıtamamasından. D. Eski fikrine takılıp yeni eserlere ön yargılı yaklaşılmasından. E. Yeni eserlerin okuyucularının daha az olmasından. 47. 1. İlk çağ basamağında durakalan Doğu İslam medeniyeti ve kültürü çevresine katıldık, birçok inkılaplar yaptık. 2. Daha sonra Batı'ya iktisatça ve kültürce bağlanışımızdan ötürü de yapımızda birçok değişiklik oldu. 3. Bu inkılaplar ve değişikliklerle gelen yeni, eskiyi söküp atamadığından bazı alanlarda ikili varlıklar olduk. 4. Radyo bir yandan klasik Türk müziği, bir yandan Avrupa müziği dinletiyor. 5. Bazıları divan edebiyatını taklit ederken bazıları da Fransız şiirini örnek alıyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi ana düşünceyi oluşturmaktadır? A5, B4, C3, D2, E1. 48. Önemli olan şey bir insanın ulaştığı ahlaki sonuç değil, buna nasıl ulaşmış olduğudur. Böyle düşünen bir kişiden aşağıdakilerin hangisi beklenir? A. Her şeyi amacın gerçekleşip gerçekleşmemesine göre değerlendirmesi. B. Amacına ulaşmak için her araçtan yararlanmak istemesi. C. belli sonuçlara belli kurallar içinde ulaşılır düşüncesini taşıması. D. Olay ve durumların ne şekilde ortaya çıktığını anlamanın gereğine inanması. E. Ahlaki kuralların önemine inanmıyor olması. 49. Nokta nokta nokta. Bizde bunun ölümsüz belgeleri, Yunus Emre'nin Yahya Kemal'in şiirleri, Dede Korkut ve Ömer Seyfettin'in hikayeleridir. Ölümsüz olmalarının asıl sebebi başından itibaren savunduğum arı dildir. Düşüncenin akışına uygun olarak bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilebilir? A. Her toplumun değer yargısı farklıdır. B. Edebiyatımızda her dönem ünlü isimler yetişmiştir. C. Yunus Emre bir halk ozanı, filozoftur. D. Bütün dünyada şaheserler milletlerin konuştuğu dilde verilmiştir. E. Halk diliyle yazılan eserler sanattan uzaktır. 50. 1. Atasözleri üslup yönünden bir dili sade ve güzel kullanışın bir örneğidir. 2. Bunlarda yersiz ve gereksiz tek kelime bulunmaz. 3. Ayrıca hepsi köyde, kentte her vakit görülen hayvan, bitki, alet ve nesnelere ait isim ve sıfatlarla kurulmuşlardır. 4. Halk edebiyatına küçümser bir gözle bakan divan şairleri bile bazı şiirlerinde atasözlerine yer vermişlerdir. 5. Atasözlerini kullanırken bir kelime veya hecesini bile değiştirmenin uygun olmayacağını hatırlatalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 51. 1. Varlıkları ve olayları canlandırmak için tasvirden faydalanılır. 2. Tasvirlerde ayrıntı çok önemlidir. 3. Bu yüzden tasvir yapılacak unsurun iyi gözlenmesi gerekir. 4. Tanzimat romanında tasvir önemli bir yer tutar. 5. Tasvirin belirgin olması için sıfat ve benzetmelerden yararlanılması gerekir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 52. Orada geçti benim güzel günlerim. O demleri anıp bugün inlerim. Ömrümün destanını okur dinlerim. İçimde oralı bir bülbül vardır. Bu dörtlükteki en belirgin duygu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yerinme, B. Pişmanlık, C. Özenme, D. Özlem, E. İmrenme. 53. Nokta nokta nokta. Bugün dünya yuvarlak, hep yuvarlaktı zaten ama birisi çıkıp söyleyene kadar kimse düz olmadığından kuşkulanmamıştı. Öyle gelmiş, öyle gidiyordu. Belki herkes mucit olamayabilir ama herkesin yeni şeyler keşfetmesi ihtimali vardır. Buna dünya, ülke, hatta insanın kendisi dahildir. Bu paragrafın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A. Toplumlar genellikle yenilikleri yadırgamaz, kolayca kabullenir. B. Dünyanın şekli konusunda önceleri çeşitli düşünceler ortaya atılmıştı. C. Dünyanın düz olduğu sanılırken birisi çıkıp yuvarlak olduğunda ısrar etti. D. Merak insanoğlunu keşiflere ve gelişmelere her zaman götürmeyebilir. E. Yeni şeyler ortaya koymak için bilim adamı olmak gerekir. 54. Kültürlü olmanın başlıca belirtilerinden biri, milletinin ve insanlığın geçmişteki eserlerine karşı canlı bir ilgi duymaktır. Bu ilgi insanın duygularını ve düşüncelerini geliştirir. İnancıma göre eskileri en iyi biçimde bugüne göre değerlendirebiliriz. Biz eğer kendilerine sevgi, nefret ve acılarımızdan bazı şeyler vermezsek, geçmişteki ebedi uykularından uyanmazlar. En iyi bakış tarzı zamanı üç boyutlu yaşamak ve düşünmektir. Biz istersek küçücük odalarımızın etrafında mazi koridorları açabiliriz. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A. Geçmiş bizi zenginleştirir. B. Eskiye canlı bir ilgi duymak kültürlü insanın özelliğidir. C. Geçmişi acımasızca yargılamak kişiye hiçbir şey kazandırmaz. D. Sadece geçmişte yaşamak, sadece gelecekte yaşamak kadar sağlıksız bir tutumdur. E. Geçmişi nefret ve acılarımızda da yaşatabiliriz. 55. Edebiyatta gerçek kişiliğe dik yokuşlardan geçilerek varılır. Böyle bir yorgunluğu göze alamayanlar edebiyatın kapısını çalmasınlar. Bunlar bugün için 5-10 kişiyi aldatsalar bile her şeyi er geç yerli yerine koyan zamanı aldatamazlar. Paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Edebiyatta kısır bir çalışma ile ancak geçici bir ün kazanılabilir. B. Edebi eser yorucu bir çalışma ister. Zaman edebiyatçı için en şaşmaz hakemdir. C. Edebiyatta özgünlük ve kalıcılık yetenek ister. D. Edebiyat yaratılıştan getirilen kuru bir yetenekle geliştirilemez. E. Edebiyat dünyasında yüzeysel başarılarla yetinenler yaşayamaz. Test 46. Deneme sınavı 4. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz cümleye emek çekmeden anlamı katmaktadır? A. Bu işi başarmak için yoğun biçimde çalışmalıyız. Yoğun altı çizili. B. Ana dilimizi kullanmadaki ustalık kolayca edinilemez. Kolayca altı çizili. C. Araba kullanmayı öğrenmek için sürekli çalışmalısınız. Sürekli altı çizili. D. Müzikle amatörce uğraşıyorum. Amatörce altı çizili. E. Daktilo kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Dikkatli altı çizili. 2. Sanatın özgür olması demek, belli şablonların ötesinde olması demektir. Belli şablonların ötesinde olması altı çizili. Bu cümledeki altı çizili sözle sanatın hangi özelliği anlatılmaktadır? A. Okuyucuyu derinden etkilemesi ve değiştirmesi. B. Toplumsal sorunları konu edinip işlemesi. C. Belli bir dünya görüşünü yansıtması. D. Önceden belirlenmiş düşünce kalıplarına hapsedilmemesi. E. Didaktik yanının ağır basması ve topluma yön vermesi. 3. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse göz altında bulundurmak zorundayız. Hiç değilse altı çizili. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. Bu işten en az zararla çıkmanın yollarını bulmalıyız. B. Öğleden sonra buraya geldi, kısa bir süre çalıştık. C. Onu bir gün konuk edebilir, en azından ona bir otel parası verebilirdiniz. D. Yasalara saygılı olmak, insanlara saygılı olmaktır. E. Yoksul kişilerin destek görmediği bir toplumda yaşamak onu çok rahatsız ediyordu. 4. Fransız edebiyatının olduğu gibi dünya edebiyatının da eskimeyen yazarları arasında yer alan Victor Hugo, romantik akıma bağlıdır. Yukarıdaki cümlede altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Klasik, B. Sürekli okunan, C. Değerini yitirmeyen, D. Zamana kafa tutan, E. Değeri anlaşılmayan. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi söz konusudur? A. Sizinle tanışmak için buralara kadar geldik. B. Bu kadar sürprizi senin için hazırladık. C. Konuyu tam olarak anlamadığı için yorum yapmadı. D. Bu daireyi yaz tatilimizi geçirmek için kiraladık. E. Bizim için endişelenmene gerek yok. 6. Yaşlılık ne saçın ağarması ne de belin bükülmesidir. Bir ideali olmayan ve gelecekten umudunu kesen herkes yaşlıdır, yaşlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır? A. Bir toplum yaşlıların bilgi ve deneyiminden yararlandığı sürece ayakta kalır. B. Saçlarına ak düşmüş, bastonsuz yürüyemez duruma gelmiş nice yaşlılar vardır ki genç olarak bildiklerinizden daha enerjiktir. C. Gençlerin enerjisinden, yaşlıların deneyiminden yararlanıldığı sürece toplum gücünü korur. D. Yaşlılık dış görünüşten çok bir insanın yaşama ve topluma bakış açısıyla değerlendirilebilecek bir kavramdır. E. Bir amacı olan, yaşama kolay kolay küsmeyen ve sürekli yaşama sevinci içinde olan kişiler de gün gelir yaşlanırlar. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem beğenme hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur? A. Yaban, Anadolu insanının yıllarca ihmal edilişini anlatan bir yapıttır. B. Bu romanı da diğerleri gibi bilimsel bir incelemenin ötesine gidememiştir. C. Şiirlerindeki ölüm temasının yoğunluğu şairin ölümden fazlasıyla korktuğunu gösterir. D. bu hikayesiyle dili kullanmadaki başarısını bir kez daha kanıtlamış fakat olay örgüsünü tam oturtamamıştır. E. Baştan sona karmaşık sözcüklerle dolu senaryonun izleyiciye pek fazla bir şey verdiği söylenemez. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı bir anlatıma başvurulmuştur? A. İnsanın şüphelerinden uzaklaşması bilimden de uzaklaşması demektir. B. Kitapsever insan ayrım yapmaksızın tüm eserlerden faydalanmak ister. C. Yaşar Nabi'nin dediği gibi sanat, yozlaşmaktan kurtarılırsa topluma yol gösterir. D. Biliyoruz ki şiir şairin en güçlü silahıdır. Şair bu silahı kontrol altında tutmak zorundadır. E. Orhan Veli, garip akımının öncüleri arasında yer almaktadır. 9. Televizyonlar artık kabak tadı verdi cümlesinde televizyonlar sözcüğü televizyonlardaki programlar anlamında kullanılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır? A. Gazete fiyatlarına yine zam yapılmış. B. Bu şarkının sözleri beni çok etkiliyor. C. Beklerken şiddetli bir patlamayla irkildik. D. Romandaki olaylar bana inandırıcı gelmedi. E. Okul öğleden sonra maça gitti. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böbürlenme kendini beğenme anlamı vardır? A. Biz bu konuda görüşlerimizi henüz bildirmedik. B. Biz bir eseri beğendik mi o eser mükemmel demektir. C. Biz anlattıklarınıza pek inanmıyoruz. D. Biz de zamanında çok hata yaptık. E. Biz gitmesek de siz o davete katılmalısınız. 11. Yaralı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türdedir? A. Yaralı ya da çürük elmaları yarı fiyatına alıyoruz. B. Bütün çocuklar yaralı kuşun çevresinde toplanmıştı. C. Yaralı öyle bağırıyordu ki dayanamadım. D. Çocuk yaralı bacağıyla top oynamak istiyordu. E. Gönlü yaralı insanlardan biriydi. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir hem niteleme hem belirtme sıfatıyla tamlama oluşturmuştur? A. Sağlıklı bir insan yaşama sevincini hiç kaybetmez. B. Bu ödevi birkaç öğrenci birlikte hazırlayacak. C. Soğuk bir havada ava çıkmak tehlikeli olabilir. D. Akıllı bir kimse böyle işlere heves etmemeli. E. Bana göre Anadolu masallarından yeterince faydalanamıyoruz. 7. kaset 2. yüzün sonu.